Ayrım 5.
Kendi dedesinin dedesi de Halep'ten gelmişti ama hiç değilse 4 nesildir İstanbul'da oturuyorlardı. Hem de yıllarca konaklardı. Şairlerin söylediği gibi Paris güzel bir salon, Londra güzel bir park, Berlin güzel bir kışı. Ama İstanbul güzel bir şehirdi. İşte Cevheroğlu ailesi 4 nesildir bu altın şehrin mukaddes kubbelerini, zarif minarelerini seyrediyor ve Boğaziçi'nin efsunlu güzelliğini bir mücevher gibi süsleyen yıllardaki eşsiz hayatı paylaşıyordu. Yahya Kemal'e göre Bizans zamanında bulunmayan, tamamen Türk hayat tarzına sahip olan bu yıllar çocuklara verilen Avrupai eğitime rağmen üslup bakımından Türk kültürünü yansıtan başlıca unsurlar arasında yer alıyordu. Yılın tarihindeki en unutulmaz ve şeref defterine altın harflerle yazılan gün ise onun çocukluğuna rastlıyordu. Gazi Mustafa Kemal Hazretleri yalıyı teşrif etmişler, mahiyetiyle birlikte orada yemek yemişler ve babasının akıllı, işbilir hazırlıkları sayesinde bu yemekten çok da memnun kalmışlardı. Ali Yekta Bey bir ara kapıdan bakmış, yüreği çarparak Gazi'nin sarışın başını görme onuruna erişmişti. Herkes rakı içen ve masadakilere bir şeyler anlatan bu büyük adamı hürmetle dinlemekteydi. Bu sırada mahalle halkı da yalının arka bahçesine toplanmış, hiç olmazsa Gazi'yi çıkarken görebilmek için saatlerce beklemişti. Yemekten sonra sigaraların ve kahvelerin içildiği salonda bir saz heyeti memleket havaları çalmaya başlamıştı. Yalıya coşkulu bir tef, kanun, ud, keman, klarnet sesi yayılmış, Gazi'nin her zaman mavi gözlerini nemlenerek dinlediği Rumeli havalarından sonra neşeli bir çifte tellinin kıvrak nameleri duyulmaya başlamıştı. Herkesin kanını kaynatan bu neşeli oyun havası bile insanları kıpırdatmaya yetmemişti. Çünkü Gazi'nin huzurundaydılar. Sonunda Gazi Hazretleri dayanamamış ve bizzat kendisi çifte telli oynamak üzere ayağa kalkmış, ceketini çıkardıktan sonra kıvrak figürlerle müziğin hakkını vermişti. Ali Yekta Bey bu tarihi sahneyi kaçırmamak için odanın aralık kapısına sinmiş, olanı biteni gözlemişti. Çünkü Gazi'nin çifte telli oynadığını görmek her kula nasip olacak bir iş değildi. Oyun bittiğinde alkışlar patlamış, Gazi Hazretleri nefes nefese yerine oturduğunda beyaz gömleğinin terden sırılsıklam kesildiği görülmüştü. İşte tam bu sırada Ali Yekta Bey'in babası Süleyman Efendi elinde tertemiz, gıcır gıcır ütülü ve kolalı bir gömlekle odaya girmiş, ev sahibinin kulağına eğilerek bir şeyler söylemişti. Bunun üzerine ev sahibi yerden kalkmış, beyaz gömleği Gazi'ye takdim ederek ''Gazi Hazretleri, terlediniz. Allah muhafaza buyursun, hasta olmamak için gömleğinizi değiştirseniz.'' diyerek onun bir paravanı arkasında gömlek değiştirmesini sağlamıştı. İşte Halepli Cevher Ağa'nın oğullarına ve torunlarına geçen terbiyesi, tedbiri, işbirliği böyle bir şeydi. En gerekli zamanlarda ortaya çıkar, ev sahibinin yüzünü ak edecek önemli davranışlar ortaya koyardı. Gazi Hazretlerinin çıkarıp paravanın kenarına koyduğu gömlek ise mahiyeti tarafından oradan alınmış ve terden sırılsıklam olmuş gömlek elden ele gezdirilmişti. Bakanlar, yaverler, mahiyet memurları o gömleğe yüzlerini sürüyor, Gazi Hazretlerinin mübarek terini koklamak için birbirleriyle yarış ediyorlardı. Gömleği öpenler, koklayanlar birbirlerinin elinden çekiştiriyorlardı. Ama Allah'tan bunları Mustafa Kemal Paşa görmüyordu. Yoksa böyle şeylere çok kızardı. Ali Yekta Bey, dedesinden babasına, ondan da kendisine geçen kilerci başlık, vekil harçlık görevleriyle övünürdü övünmesine. Ama oğlu Ömer'i bu yönde yetiştirmemişti. Çünkü ailenin mesleğinin ve dolayısıyla da kaderinin Ömer'den itibaren değişmesini arzuluyordu. Ömer'den sonra Cevheroğlu ailesi uşak değil, yalı sahibi bir efendi ailesi olacaktı. Oğlunu öyle yetiştirecekti ki tahsili, serveti ve bilgisiyle İstanbul'un en göz kamaştırıcı beyefendisi olsun. Bu tutkunun içinde hiçbir intikam duygusu ya da efendilerine karşı bir hoşnutsuzluk tavrı yoktu. Onları çok severdi. Kendi ailesi gibi bağlı olduğu efendisine içtenlikle hizmet ederdi. Çok da iyiliklerini görmüştü. Ama kendisi de yaşlılığında bir yalının efendisi olmak, hürmet görmek istiyordu. Bu amaçla yemedi, içmedi, parasını hiçbir mala mülke yatırmadı, oğlunu yetiştirdi. Yalıda çalışanlar arkadaki tepeden araziler kapatır ve kendilerine kaçak evler yaparken Ali Yekta Bey bunlarla ilgilenmedi bile. Babasından kalan ufak serveti ve yalıda hiçbir harcama yapmamasının sonucu olarak biriktirdiği parayı Ömer'e harcadı. Zaten ev sahipleri de bu zeki ve sevimli çocuğu benimsemiş, onu kendi evlatlarından ayırmaz olmuşlardı. Böylece Ömer çocukluğunda yalıdaki diğer çocuklarla birlikte İngilizce, Fransızca dersleri aldı. Tenis oynamayı, ata binmeyi öğrendi. En iyi okullarda okudu. İktisat fakültesini iyi dereceyle bitirdi. Ardından da babası onu Brown Üniversitesi'ne master yapmaya gönderdi. Elindeki avucundaki para büyük bir süratle tükeniyordu ama Ali Yekta Bey bu durumdan şikayetçi değildi. Çünkü oğlu Brown gibi önemli bir üniversitede işletme master'ı yapıyordu. Bütün serveti ve geleceği Ömer'di artık. Cevheroğlu sülalesinin adını yüceltecek ve kendisine hayırlı torunlar verecek olan biricik oğlu, göz bebeği, her şeyi. Baktıkça yakışıklılığı, terbiyesi, bilgisi, azameti ve gururuyla Ali Yekta'nın göğsünü kabartan, işte benim evladım bu dedirten müthiş çocuk. 6. Leyla Hanım'ın uykusu pek hafiftir. Hep tavşan uykusuna yatar ama bunca günün yorgunluğundan olsa gerek bu sefer mışıl mışıl kendini bilmeden uykunun derinliklerinde yitip gitti. Akşama kadar hiç düş görmeden, yattığı şekli hiç değiştirmeden taş gibi uyudu kaldı. Ama karanlık bastığı saatlerde yalının bahçesindeki konuşmaları duydu. Uzaktan tartışan insanların sesi geliyordu. Önce mırıl mırıl konuşmaya başladılar. Giderek yükseldiler. Kulak kabartıp konuşulanları anlamak istiyordu. Bir kadın sesi "İstemiyorum!" diye bağırıyordu. Galiba yalının bahçesine gelen Balkan Harbi felaket zedeleri nedeniyle oluyordu bu tartışma. Kimileri bu insanların yalıda konaklamalarını istiyor, kimi karşı çıkıyordu. "Zorla değil ya, evimde böyle birini istemiyorum!" dedi sinirli bir kadın sesi. O sırada uyandı. Ağzında tuhaf ve acı bir tat olmuştu. Önce bir süre etrafa şaşkın şaşkın bakındı. Nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Sonra tartışma seslerinin kapının ardından, salondan geldiğini fark etti. Yusuf'un sesini duydu. Yalvarır gibi konuşuyor, sert sesli bir kadına tartışıyordu. O yalvardıkça daha da hırçınlaşan kadın, "Mecbur muyum canım?" diye bağırıyordu. "Sus, yavaş konuş, duyacak," diyordu Yusuf. "Duyarsa duysun. Hem o fasilde kulak mı var ki? Konuşulanları duyup anlayabilsin. Ben böyle aile numaralarına hiç haz etmem. Bunların hepsi aynıma. Sana söylüyorum Yusuf. Bu fasili hemen bu evden def et. Def et diyorum, anladın mı? Sokağa mı bırakayım?" "Bırak. Nasıl olsa bir sürü kadın sokakta ya da sığınma evlerinde değil mi? Seninkinin onlardan ne farkı var ki? İhtiyar bir kedi gibi bu eve sığınıyor. Yok kardeşim, yok. Ben bu 200'lü ahlak budalalarını kendini bir bok zannedip seni hayatını yönlendirmeye kalkan salakları çoktan terk ettim. Şimdi senin aptal duygusallıklarının yüzünden yeniden yaşayamam aynı günleri. Şeze şeze." Sözlerin hepsi kızgın yağ oluyor, Leyla Hanım'ın yüzlerine akıyordu. Ömrü boyunca kendisi için böyle konuşulduğunu duymamış, bu hakaretleri işitmemişti. Şimdi yüzünü bile görmediği bir kız tarafından böylesine aşağılanmak olacak şey miydi? Duyduğu zehirli sözler çok gücüne gitmiş, onu ağlayacak hale getirmişti. Kalkıp hemen oradan uzaklaşmak, yine duvarın dibine dönmek istiyordu ama o sözlerden sonra o kızla yüz yüze gelmekten de çekiniyordu. Acaba kız onun yüzüne nasıl bakacaktı? Hiç utanmayacak mıydı? Bu çekinceler içinde bir süre daha yatakta kaldı. Sonra hiçbir çarenin kalmadığını ve tartışmanın kesilmeyeceğini anladı. Kalkıp kapıyı açtı. Salonda Yusuf ayakta duruyor. Esmer bir kız ise eski kanepede ayaklarını altına almış oturuyordu. Leyla Hanım'ın gözleri hemen kızın mavi perçemler sallanan siyah saçını, siyah deri pantolonunun çizmelerini ve kulaklarına taktığı iri küpeleri gördü. Kız yüzüne öfkeyle baktı onun. Yusuf telaşla atıldı. "Kalktınız mı efendim?" dedi. "Bakın, bu da benim arkadaşım." Büyük hanıma kızı Roxy diye tanıştırmak çok tuhafına gittiği için düşünmeden Rukiye dedi. Ve bu söz ağzından çıktığı anda da müthiş pişman oldu. Çünkü Roxy kendisini öldürecek gibi bakıyordu. Leyla Hanım sağlanarak salona girdi. Yusuf'un kendisine gösterdiği eski koltuğa oturdu. Roxy hiç durumunu bozmamış, kırık bir tırnağına dalıp gitmiş gibi yaparak kadının yüzüne bakmamıştı bile. Zaten biraz sonra da altına topladığı ayaklarını ileri uzatarak kanepenin kenarına koydu. Leyla Hanım Yusuf'un bu kızdan çekindiğini fark etti. Bu arada Yusuf halini hatırını soruyor, eğilip bükülüyor, ona çay getirmek istiyor. Her haliyle onu rahatlatmaya çalışıyordu. Allah'tan Roxy kadını görünce susmuş, deminki sözleri yüzüne tekrarlamamıştı. Leyla o sözleri duyduğunu belli etse mi, etmese mi karar veremiyordu. Onca hakaret işittikten sonra orada kalmaması gerekirdi ama akşam saatinde bu yabancı ve acayip semtte ne yapacağını bilemiyordu doğrusu. Belki de en iyisi hiçbir şey olmamış gibi davranıp duymamazlıktan gelmekti. Böylesi hepsi için daha kolay olacak, Yusuf'u da rahatlatacaktı. Geçici ve olgun bir çözüm. Leyla rahatsızlık verdiğim için ikinizden de özür dilerim dedi. Kadının ses tonu ve düzgün telaffuzu üzerine Roxy elinde olmadan başını kaldırıp onun yüzüne kısa bir bakış attı. Sonra yine kırık tırnağına döndü. Elini bir o yana bir bu yana çevirerek sonu gelmez bir merakla siyah oje sürülmüş tırnaklarını inceliyordu. Leyla Yusuf'un başı sonu belli olmayan özür sözlerini aldırmadan bazen insan elinde olmadan hiç istemediği durumlara sürüklenebiliyor dedi. Daha önce aklından bile geçirmediği hadiselerin tam ortasında buluyor kendisini. Benimki de öyle oldu ve aniden. Hususi hayatınıza müdahale eden bir insan haline geldim. Oysa daha bu sabah ne kadar değişik. Leyla Hanım'ın sözlerinin bu noktasında Roxy kalktı ve mutfağa doğru gitti. Kadın orada yokmuş gibi davranıyor, sanki o sözleri duymuyordu. Davranışları meydan okumayla ve gizli bir tehditle yüklüydü. Üstüme geleni parçalarım demek isteyen bir tavır, bir serkeşlik, bir isyan. Kız çıktıktan sonra Leyla Yusuf'a, ''Bu kız senin nişanlın mı?'' diye sordu. Yusuf, ''Yer yarılsa da içine girsem'' diye düşündü ve ''Hayır'' dedi. ''Yavuklun mu?'' ''Evet, öyle denebilir.'' ''Nereli?'' ''Ailesi Almanya'da oturuyor ama...'' ''Peki mesleği ne?'' ''Hip hop yapıyor.'' ''Ne?'' ''Hip hop.'' ''Nedir hip hop?'' ''Yani nasıl anlatsam yeni bir şey.'' ''Cambaz gibi bir şey mi?'' ''Hayır, bir müzik türü.'' ''Konuşur gibi şarkı söylüyorlar.'' ''Roxy de.'' ''Roxy kim?'' ''İşte Rukiye.'' ''Kızın adı Roxy mi Rukiye mi?'' ''Asıl adı Rukiye ama bundan hoşlanmıyor.'' Sahnede Roxy adıyla şarkı söylediği için bu ismi almış kendisine. Rukiye ismine kızıyor. Biraz önce sana çok kızdı o zaman. Niçin? Çünkü onu bana Rukiye diye tanıştırdın. Evet, bunun için benden nefret ediyor olmalı. Ama tek kızgınlık konusu bu değil. Bir de benim durumum var değil mi? Hayır hayır, sakın yanlış anlamayın. Sizinle ne alakası var? Yusuf, bu ev senin mi Rukiye'nin mi? Kirayı çoğunlukla ben ediyorum ama geçime herkes yardım ediyor. Herkes kim? Roxy'nin müzik grubundaki arkadaşları buraya geliyor, yemek yiyorlar, herkes bir şey getiriyor. Sonra müzik provalarını da burada yapıyorlar. İyi çocuklar, onlar da Almanya'da büyümüş. Yaşlı kadın ile bahçıvanın torunu akşam karanlığının çöktüğü o harap dairede sanki birer suç ortağı imişler gibi alçak sesle konuşuyorlardı. Leyla Hanım hem aniden içine düştüğü bu duruma inanamıyor hem de kendisinin günlük hayatın ayrıntılarına savuran bu değişiklikten tuhaf belki de marazi bir zevk alıyordu. Bütün aksiliğine rağmen o sinirli mahluk Roxy, Rukiye kendisine çok ilginç gelmişti. Çocukluğundan bu yana tanıdığı kadınların hiçbirine benzemiyordu bu kız. Boğaz içindeki durgun yaşamın nazlı kadınları seslerini hiç yükseltmez, başlarına ne gelirse gelsin tevekkül ve sabırla dayanır, gözlerindeki acı ve sitem dayanılamayacak kadar artınca da süblime içer ve intihara teşebbüs ederlerdi. Süblime o zamanlar Avrupa'dan gelen ve kadınların çok kullandığı bir pudraydı. Bunu sürerek yüzlerini no maskelerindeki gibi bembeyaz yapan kadınlar pudranın zehirli olduğunu keşfederek yeni bir kullanım yolunda bulmuşlardı. Leyla Hanım kedi gözleriyle o evdeki yaşamın ayrıntılarını gözlüyor ve kendince bir takım yorumlar yapıyordu. Yusuf'un iyi niyeti kendisine anlaşılabilir geliyordu. Aslına bakarsanız bunda bir olağanüstülük de görmüyordu. Kibar, hatır bilir bir çocuktu işte o kadar. Leyla severdi onu. Ama Rukiye, Roxy bugüne kadar hiç görmediği, tanımadığı varlığını aklından bile geçirmediği bir insan tipiydi. Bu sırada kızın sesi duyuldu. Yusuf'u mutfağa çağırıyordu. Leyla salonda yalnız kaldı. Mutfakta yine büyük bir tartışma koptuğunu duyabiliyordu ama bu kez musluktan su sesi geldiği ve kız alçak sesle konuştuğu için sözleri rahatça anlayamıyordu. Yine de duyduğu seste kızın bastırmaya çalıştığı büyük ve sınırsız bir öfke vardı. Birden çok büyük bir yorgunluk hissetti. Taşıyamayacağı kadar ağır bir yüktü bu. Bütün olup bitenlerden sonra bir de istenmemek ve bir sığıntı gibi bu evde kalmak zorunda bırakılmak çekilecek bir şey değildi. Öte yandan valizini alıp o merdivenlerden aşağı inmek kendisini müthiş korkutuyordu. Gelirken hayal meyal gördüğü bu pis sokaklar, kalabalıklar, varilleri deviren köpek sürüleri, dışarıdan gelen garip haykırışlar, siren sesleri, birbirine karışan bir cehennem gürültüsünü hatırlatan onca müzik, sarhoşlar. Hayır, gece vakti oraya gidemezdi. Mümkün değildi. Leyla eğer biraz daha zayıf biri olsaydı o anda ağlardı. İçinden ağlamak geliyor, boğazına yumrular tıkanıyordu ama o her zaman kendisine hakim olmayabilirdi. Boğaziçi'nin çıt kırıldım nazilerinden biri değildi. Mantıklı bir insandı. Duygularını belli etmemek üzere eğitilmişti. İçi deniz gibi kabardığı anlarda bile ince yüzünün hiçbir adalesi oynamaz, ela gözleri karşısındakine dimdik bakardı. Bu sıkıntılı durumda da kendi kendisine soğukkanlı olma uyarısı yapıyor ve sorunu başka bir yönden ele almaya çalışıyordu. Bir kere içine düştüğü durumun çıkış noktası olmayan bazı yönleri vardı. Neydi bunlar? Birincisi o saatte dışarı çıkmak. Bunu göze alamayacağına göre geceyi bu evde geçirmeye mecburdu. Bahçelerine sığınan perişan Balkan göçmenleri gibi bir sığıntıydı ama buna katlanacaktı çaresiz. İkincisi ertesi gün o evde kalamazdı. Dolayısıyla kendisine bir yer arayacak, hiçbir akrabası olmadığına göre ucuz bir otele yerleşecekti. Ömrü boyunca hiç otelde kalmamıştı. Ama otellerde geçen o kadar çok İngiliz, Fransız, Alman romanı okumuştu ki bir yabancılık çekeceğini hiç sanmıyordu. Hatta Soberberg gibi bir sanatoryuma bile razıydı. Yusuf gazetecilik yaptığına göre böyle yerleri biliyor olmalıydı. Ama tabii ona Thomas Mann'ın romanından söz edemezdi, anlayacağı gibi söylerdi. Bunun en büyük sakıncası ise para durumuydu. Acaba kaç paraydı oteller? Tam bunları düşündüğü sırada daire kapısına bir anahtar sesi duydu. Kapı açıldı ve içeriye 3 ince delikanlı girdi. 7. Acı duman, acı koku ve acı renk. Sanki çocukluğundan beri Rukiye'nin genzine yerleşmişti. Hiç çıkmayacakmış gibi. Sarımtırak zehirli dumanın mı yoksa çevresindeki bakışların mı daha öldürücü olduğunu bilemediği ergenlik yıllarının aşağılanmaları, içine oyan yaralanmaları ve Duisburg'un kapalı dükkanlarıyla daha da yalnızlaşan tenha caddelerinde geçmek bilmeyen pazar sıkıntıları. Krap ve Tiesien fabrikalarının bacalarından yükselen koyu dumanlar, kurşuni gökyüzü altında her şeyin der top olup boğazına tıkıldığı duygusu uyandıran ve her an infilak etmeye hazır bir boğulma çırpınması. Rukiye, Rukiye, Rukiye. Nefret ettiği bu isim sanki kendi değersizliğinin insanlar arasında 5 para etmez bir Türk kızı olarak dolaşmasının simgesi gibi. Rukiye çay suyu koy, Rukiye evi temizle, Rukiye sofrayı kur, Rukiye yakanı kapat, Rukiye Alman oğlanlarla konuşma, Rukiye babana karşı gelme, Rukiye, Rukiye, Rukiye. Sanki bu ad daha o doğmadan önce kaderini belirlemiş ve Duisburg nüfusuna kayıtlı bebeği o gün hastanede doğan diğer bebeklerden ayrı kılmış, daha aşağı bir yere yerleştirmiş, hatta en alta koymuş. Bu dünyadan nefret ede ede yaşamaya devam etmenin nasıl bir şey olduğunu biliyor Rukiye. İşin en kötü yanı da dünyanın herkes için cehennem olmadığını, daha iyi, daha mutlu bir yaşamın varlığını bile bile buna katlanmak. Kendisine durmadan Rukiye diye seslenenlerin yarattığı bir aptallar cehennemi bu. Daha iyi bir yaşamı özlemeyenlerin, belki de bilmeyenlerin sağır rahatlığı, kör aldırmazlığı. Bunları bilmenin kendisine bir faydası yok, hatta zararı var. Bunun da bilincinde Rukiye ama bu bilinç işine yaramıyor. Çünkü ne kadar zorlarlarsa zorlasın koşulları değiştiremiyor. Bu yüzden de adı deli kıza çıkıyor zaten. Kendisi de böyle diyor. Ben deliyim, deliyim ben. İlk erkek arkadaşı Joachim ilk öpüşünde onu itip "Ich bin verrückt." Ben deliyim diye bağırarak ağlamaya ve kaçmaya başlamasının bundan başka hiçbir açıklaması yok. deliyim demekten gizli bir gurur duyuyor sanki. Böyle davrandığında içine bir rahatlık yayıldığını hissediyor. Ailesine karşı tek kalkanı da bu. Bu kız delidir yargısının arkasındaki özgürlük duygusu. Ailem ve öteki hayvanlar. İşte bu kitap sadece isminden dolayı bile onun dünyasındaki en önemli yere sahipti. Kitabın yazarı Geralt Duran'ın de kendisi gibi ailesinden çok çekmiş ve onları bundan başka bir yolla anlatamayacak kadar duyarlı bir kişi olduğunu tahmin ediyordu. Semt kütüphanesine rastladığı bu İngilizce kitabın Almanca çevirisini eve götürmüş, gelen bütün uyarı mektuplarına rağmen bir daha da iade etmemişti. Çünkü sehpasının üzerinde duran kitaba gözü her takıldığında içi rahatlıyordu. Ailem ve diğer hayvanlar diye tekrarlıyordu içinden. Ailem ve diğer sürüngenler. Ailem ve diğer yarasalar. Ailem ve diğer domuzlar. Babası içinden geçenleri bilse en çok bu son benzetmeye sinirlenir ve kendisini dövmeye kalkışırdı herhalde. Çünkü her türlü mahluka benzetilmek fazla dokunmazdı da domuza benzetilmek onu çıldırtabilirdi. Eve alınan her yiyecekten kuşkulanıyor, kıymaları kokluyor, kuzu etinin daha önce domuz kesen bir bıçakla kesilip kesilmediği gibi hiçbir zaman cevabını öğrenemeyeceği sorularla dünyayı kendine zindan ediyor, çocuklarının dışarıda domuz yeme günahını işleyip işlemeyeceklerini bilemiyor, kısacası domuzlar yüzünden kendini yiyip bitiriyor. Oysa Almanya'daki sağlıkta her çocuk gibi Rukiye'de bir imbisten aldığı üzerine tatlı ketçap ve hardal sürülmüş bratwurstları büyük bir iştahla yiyor, hatta bitirdikten sonra parmaklarını da yalıyor. Babasının bütün düşünceleri gibi bu düşüncesi de saçma. Çünkü kendisine eğitmekten umudunu kesmediği günlerde kızına İslamiyet'teki domuz yasağını anlatıyor. Domuz mekruhtur diyor. O zaman diyor Rukiye, domuzların en çok Müslümanları sevmesi gerekir. Babası aptallaşıyor, suratı asılıyor. Öyle değil mi Fatar? Bütün dünya Müslüman olsa hiçbir domuz kesilmez, öldürülmez. Dünyanın bütün domuzları rahat rahat yaşar. Ben domuz olarak da olsaydım, dünyada herkesin Müslüman olmasını isterdim. Bu konuşmanın kaçınılmaz sonucu yüzüne yediği iki tokat ve otururken canının yanmasına neden olacak bir kıç dövme faslı oluyor. Ama yine de dediğinin mantıklı olduğunu düşünüyor Rukiye. Bir gün Alman öğretmenlerinden biri sınıfta ona seslenirken Roxy diyor. İçi aydınlanıveriyor birden. Roxy, Roxy, Roxy. Ne hoş bir isim. Böyle bir şeyi daha önce niye akıl edemediğine şaşırıyor. O günden sonra zorla Roxy dedirtiyor kendisine. Bu uğurda babasına bile kafa tutuyor. Okuldan öyle istiyorlar diye yalan söylüyor ve sonunda da Roxy olup çıkıyor. Asi kafalı Roxy. Kafayı yemiş Roxy. Öpüştüğü okul arkadaşlarından ya kaçan ya da dillerini ısıran Roxy. Sincap gibi çabuk hareket eden Roxy, ailesi ve diğer hayvanlardan nefret eden Roxy. Böyle bir aileye düşmek zorunda mıydım diye düşünüyor. Hem kel hem fodullar. 40 yıl önce köylerinde Almanya'ya işçi gönderiliyormuş diye duyarak yollara düşecek kadar salak insanlar bunlar. Salaklar çünkü dilsiz dedesinin anlattıklarına göre giden işçilerle ilgili şöyle bir söylenti varmış. Almanlar gelenleri kesip sabun yapıyor. Buna inandıkları halde yani sabun yapılmaya göze alarak Almanya'ya gelen insan topluluğu amcalar, halalar, teyzeler, dayılar, enişteler, büyük enişteler. Yani aile sınıfına giren hayvanlar. Öf ki öf. Şayze şayze. Bunların kimi bir imbiste çalışıyor, kimi babası gibi bir maden ocağında, kimi temizlikte, kimi elektronik eşya satan bir mağazada. Amcası gibi bazı saf hayvanlar ise cehaletlerinin kurbanı olup çalıştıkları şantiyede kafalarına vinç çarparak ölüyor. Alınan tazminat da hiçbir işe yaramıyor. Para ailenin memleket diye aklını oynattığı Anadolu'nun bir köyüne diktirdiği 4 katlı betonarme çirkin binaya harcanıyor.